Matta 24. bölümdeyiz. 24. bölümde İsa'nın öğrencileri 3 soru soruyor. Bunlardan 2 tanesine yanıt verip çağın sonu ve onun ikinci defa dünyaya gelişi konusunda açıklamalar yapıyor. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısının 24 ve 25. bölümleri Zeytinlik Dağı'ndaki konuşma diye adlandırılır. Bu müjde yazısındaki 3 ana konuşmanın sonucunu teşkil eder. İsa'nın büyük konuşmaları 3 tanedir. 1. Hükümranlığın anayasaları. Bu dağ başında verilen vaazdır. Matta 5-7 bölümleri. Hükümranlığın ahlakı, kurallarıdır. 2. Krallığın devamı. Gizemsel benzetmeler üzerindeki konuşma. Matta 13. bölümdü bu. Hükümranlığın şimdiki zamanda duyurulması ve bildirilmesi. Üçüncüsü de hükümranlığın son safhasına giriş. Zeytinlik Dağı'ndaki konuşma. Bunlar Matta 24 ve 25. bölümlerdir. Hükümranlığın gelecekteki konumu. Bunlara İsa Mesih'in ana sözleri demeliyiz. Çünkü içeriği, uzunluğu ve amacı konusunda önemli konuşmalardır bunlar. Rabbimiz İsa Mesih o dönemin din önderlerini kınadı. Arkasını Yeruşalim'e çevirdi ve onların evinin yani tapınağının ıssız kalacağını söyledi. Matta bu 24. bölümün ilk ayetinde durumu şöyle anlatır. İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri dikkatini tapınağın yapılarına çekmek için kendisine yaklaştılar. Matta 24 ayet 1. Bu olaydan önce ne demişti İsa onlara? İleride gelecek bir hükümranlıktan söz etti. Bu hükümranlık daha önce de gelebilirdi ama kendi halkı onu reddetti. Şimdi beklemeleri gerekiyordu. Aynı zamanda onlara demişti ki Yeruşalim'deki tapınak yerle bir edilecekti. Issız kalacaktı. Tapınak birçok ayrı binadan oluşuyordu. Kral Herodes bu tapınağı inşa ettiriyordu ve inşaat hala devam etmekteydi. Beyaz mermerlerden taşlar kullanıyorlardı. Onlar inşa edilmekte olan tapınağa baktıklarında ne güzel ve görkemliydi. İsa bu görkemli tapınağın bir gün harabeye dönüşeceğini ve ıssız kalacağını söyleyince öğrencileri çok huzursuz oldular. Bundan dolayı İsa'ya geldiler ve ona tapınağın güzelliğini ve görkemini göstermek istediler. İsa onlara şöyle dedi. Bunların tümünü görüyor musunuz? Doğrusu size derim ki burada taş üstünde taş kalmayacak. Yıkılmadık bir şey bırakılmayacak. Matta 24 ayet 2. Bunların tümünü görüyor musunuz? İsa'nın öğrencileri tapınağın görkemini ve güzelliğini görüp hayran kalmışlardı. Şimdi İsa'nın da bunu görmesini istiyorlardı. Ancak İsa beyaz mermerlerden, süslerden ve mimari güzellikten daha ileriye bakıyordu. Gerçekten görüyor musunuz diye onların ruhsal gözlerle bakıp bakmadıklarını sorguluyordu. Şimdiki zamanda bu 21. yüzyılın 3. bin yılın başlarında teknolojinin dev adımlarla ilerlediği bu çağda aynı soruyu sormamız gerekir. Gerçekten görüyor musunuz? Çevremizdeki dünyamızın durumunu gerçekten görüyor musunuz? Bir keresinde Anadolu'nun tarihi yerlerini geziyordum eşimle birlikte. Bu yöredeki turistik yerleri görmek amacıyla dolaşıyorduk. Bin yılların eserleri harabeler şeklinde oraya buraya dökülmüştü. Tarih gözlerimizin önüne seriliydi. Yüzyılların uygarlıkları bu yörede yükselip çökmüştü. Birçok krallar ve imparatorlar buraya hakim olmuş, sonra kendileri başka kralların saldırısıyla yok olmuşlardı. Art arda bu güzel yerleri dolaşırken eşime şöyle dedim. Gerçekten önümüze serilen manzarayı görüyor musun? Yeryüzünün kralı ve egemenlikleri gelip gitmektedir. Şu anda içinde yaşamakta olduğumuz uygarlık da bir gün çöküp gidecektir. Tüm bunlar Rabbin yargısı altındadır. Hepsi de çöküp gidecek. Dünya ateşle yok olacaktır. Kalıcı tek şey Rabbin hükümranlığı olacaktır. Değerli kardeşim, şu anda hayran kaldığımız birçok binalar, kuruluşlar, kültür merkezleri, spor salonları, oteller ve konferans salonları olabilir ama hepsi de gidicidir. Hayran kaldığımız görkemli kentler bir gün yok olup gidecektir. Hayran kaldığımız doğa da bir gün yok olup gidecektir. Belki bugün bunlara baktığımızda bunun mümkün olmadığını düşünebiliriz. Ama İsa'nın öğrencileri de aynı duygularla boğuşmuş olmalılardı. İsa'nın dediği daha sonra gerçekleşti. Yeruşalim'de ağlama duvarı denilen bir duvar vardır. Bunu siz de kerelerce televizyonlarda gördünüz kuşkusuz. Yeruşalim kentinin surlarının bir kısmını oluşturur bu duvar. Yıllar boyunca insanlar bu duvara gelip duvarın taşlarını öpmekle o taşlar aşınmış, yıpranmış olduğunu görebilirsiniz. Duvar çeşitli taşlarla örülmüştü. Tarihi yazılara bakarsak göreceğiz ki ağlama duvarının taşları çeşitli yerlerden, çeşitli binalardan değişik dönemlerde alınarak duvar inşa edilmişti. Tapınağın bulunduğu yerin en yüksek yerinde ki burası tapınağın bir köşesini oluşturmuş olmalıydı, bazı arkeolojik kazılar yapıldı ve bir şey ortaya çıktı. Farklı çağlardan kalma farklı taşlar vardı. Yani Romalılar İsa'dan sonra 70 yılında tapınağı yerle bir ettiklerinde gerçekten tam anlamıyla taş üstünde taş bırakmamışlardı. Bu nedenle ustalar oradan buradan taş toplamak zorunda kalmışlardı. Şimdi geriye baktığımızda bu olay tarihe karışmıştır ama tapınak tüm görkemiyle ayaktayken öğrenciler İsa'nın sözlerine kolayca inanmamışlardı sanıyorum. Öğrenciler için bu sözler şok yaratmış olmalıydı. Eminim ki aralarında konuştular ve sonra İsa'ya gelip ona 3 soru yönelttiler. İsa, zeytinlik dağında otururken öğrencileri özel olarak ona yaklaşıp bizlere açıkla dediler. Bu olaylar ne zaman olacak? Gelişini ve çağın sona erdiğini gösteren belirti ne olacak? Matta 24 ayet 3. 3 soruya bakalım burada. Bunlar ne zaman olacak? Bu birincisi, yani taş üstünde taş kalmayacak derken bu olay ne zaman gerçekleşecek? İkincisi, İsa Mesih'in gelişi ne zaman olacak? Bu sorunun yanıtını 23 ile 51. ayetler arasında bulabiliriz. Üçüncüsü, çağın sona erişi ne zaman olacaktır? Bu sorunun yanıtını ise 9 ile 22. ayetler arasında bulabiliriz. İsa Mesih bu 3 soruyu yanıtlayacaktır. Bu yanıtları oluşturan konuşmasına Zeytinlik Dağı'ndaki konuşma başlığı verildi. Neden? Çünkü Zeytinlik Dağı'nda yer aldı da ondan. İlk soru, bunlar ne zaman olacaktı? Yani taş üzerinde taş kalmayacak, tapınak yerle bir edilecektir. İlginç biçimde bu sorunun yanıtını Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında bulamıyoruz. Bu yanıtı Luka'nın müjde yazısında bulabiliriz ve aynı zamanda bu yanıtı kısmen Markos'un müjde yazısında da görebiliriz. Bu yanıtı Matta'nın yazdıklarında neden bulamıyoruz? Çünkü Matta hükümranlığın habercisi, hükümranlığın müjdecisidir. Bu hükümranlığın krallığını bizlere takdim etmektedir. Yeruşalim'in İsa'dan sonra 70 yılında yerle bir edilişi İsa'nın ikinci gelişiyle bağlantılı değildir. Şimdiki döneme ait bir olaydır. Matta ileride kralın ikinci gelişinde yer alacak olaylar hakkında yazmaktadır. Ben şahsen düşünüyorum ki Matta bu nedenle bu yanıtı yazılarında bize aktarmadı. Eminim ki Matta İsa Mesih'in verdiği 3 yanıtı da biliyordu ama birini bize aktarmadı. Şimdi Rabbimizin bu ilk soruya verdiği cevabı Luka'nın kaleme aldığı müjde yazısından izleyelim. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsınlar. Kentte olanlar dışarı çıksınlar. Tarlalarda bulunanlar da kente girmesinler. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülkenin üzerine büyük sıkıntı gelecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak tüm uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya kadar bunların ayakları altında çiğnenecektir. Luka 21, 20-24 ayetler arası. Eminim ki İsa Mesih'in bu sözlerini duymuş olanların çoğu İsa'dan sonra 70 yılında gerçekleşen bu olaylara tanık olmuşlardır. İsa'dan sonra 70 yılında Roma orduları Yeruşalim'i kuşattı. Uzun bir süre onu abluka altına aldı ve dış dünya ile bağlantısının kesilmesine neden oldu. Sonunda duvarlarını aşıp kenti ele geçirdi. Bundan sonra Romalıların yapmış olduğu gerçekten korkunç bir şeydi. Yalnız kentin duvarlarını değil, tüm kenti yerle bir ettiler. İnsanlık tarihinde Yeruşalim kerelerce fethedildi ve bir harabeye dönüştürüldü. Ama Romalıların İsa'dan sonra 70 yılında gerçekleştirdikleri yıkım tarihte eşi görülmemiş yoğunluktaydı. Bu olaydan yaklaşık 600 yıl öncesi Kral Nebukadnezar'ın gerçekleştirdiği yıkımdan bile daha kötüydü. Romalılar İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim'i bir harabeye dönüştürdükleri zaman Zeytinlik Dağı'nda yapılan konuşma gerçekleşmiş oldu. Öğrencilerin sorduğu diğer iki soru şuydu: İsa'nın gelişi, yani ikinci gelişi ne zaman olacaktı? Ve çağın sona erişi ne zaman olacaktı? Rabbisi öğrencilerinin sorularını sırayla hem de zaman sıralamasına göre yanıtlayacaktır. Yani son soruyu önce yanıtladıktan sonra ikinci soruyu ele alacaktır. Çünkü zamanlama böyledir. İlkin dünyanın sonunda ne olacağı konusunda cevap veriyor. Aslında buna dünyanın sonu demek yanlıştır. Çünkü bu eski düzenin yerini yeni bir düzen alacaktır. Dünya yeni bir dünya olacaktır. Değişecek olan yeni dünya düzenidir. Eski dünya, yani şimdi içinde yaşamakta olduğumuz dünya geçip gidecektir. Ve onun yerini yeni bir dünya, yeni bir yeryüzü alacaktır. Bir açıdan eski arabayı takas yapıp yenisini almak gibi olacaktır. Böyle bir durumda dünyanın sonu geldi diyemeyeceğiz. Eski dünyanın sonu gelecek ve yeni bir dünya olacaktır. Rabbisi eski dünyayı atıp yerine yepyeni bir dünya kuracaktır. Bu çağ, içinde yaşamakta olduğumuz çağ sona erecektir. Aslında dikkat edersek göreceğiz ki öğrencilerin sorusu da bunu dile getirir. Bu çağın ne zaman son bulacağını sordu İsa'ya. Zeytinlik Dağı'nda yapılan konuşmada İsa ikinci gelişinden söz ediyor ama bu defa kurtarıcı olarak değil, bir kral ve yargıç olarak gelecektir. Yeryüzünde bir hükümranlık kurmaya gelecektir. Bu resimde kilise, yani inanlılar topluluğunu hiç görmüyoruz. Neden? Çünkü bu çağın sonuna gelmeden önce inanlılar topluluğu göğe alınacaktır. İsrail ulusunun son günlerine yaklaşmış olacaktır. Büyük sıkıntı döneminden söz ediyor ve hatta bu dönemin adını kendisi veriyor. Dikkat edin diyor İsa Mesih 4. ayette, kimse sizi kandırmasın. Dikkat edin, kimse sizi kandırmasın sözü ilginçtir. Bence bu söz şimdi içinde yaşamakta olduğumuz çağa çok uygundur. Rabbi İsa Mesih bunu söylüyor çünkü bu çağ içinde çok aldatmalar, yalanlar ve kandırmalar olacaktır. Özellikle büyük sıkıntı döneminde sahte Mesih ortaya çıkınca insanların çoğunu aldatacaktır. Elçi Petros 2. mektubunda bu konuda bizi uyarmaktadır. Ama halkın arasında sahte peygamberler vardı diyor 2. Petrus 2.1'de. Tıpkı sizin de aranızda sahte öğreticiler olacağı gibi. Bunlar kendilerini satın alan efendiyi bile inkar ederek aranıza gizlice yıkıcı öğretiler, yanlış öğretiler sokacaklar. Böyleleri ani bir yıkıma uğrayacaklar. Biz Mesih imanlıları, değerli dostum, sahte peygamberler konusunda kaygılanmamalıyız. Çünkü gerçekten Mesih'in ruhuna sahip olan birisi sahte peygamberi hemen tanıyacaktır. Rabbin sözünü yanlış şekilde kullanan birisini tanıyabiliriz. Ama bunun için de Tanrı'nın sözünü iyi bilmemiz gerekir. Eski zaman peygamberleri gibi peygamberlik eden birisi varsa buna gülmeliyiz. Çünkü bu dönemde bu şekilde Rab şöyle diyor şeklinde Tanrı'nın sözlerini tam olarak bize aktaran kişiler olamaz. Hayır, böyle kişiler olamaz. Bunu söyleyenler aslında sahte öğreticilerdir. Bu eski antlaşma dönemine ait bir şeydir. Şimdi Rab bize biricik oğlu İsa Mesih aracılığıyla ve kutsal sözüyle konuşmaktadır. Sahte öğretmenler tabii ki olacaktır. Bunları kutsal yazılara göre sınamalıyız. Bunun için Tanrı sözünü iyi çalışmalı ve bilmeliyiz. Tanrı'nın sözü tam olarak elimizdedir. Tanrı bize şimdi sözü aracılığıyla konuşuyor. Onun ya da bunun sözleriyle, söyledikleriyle değil. Hayır, Tanrı bize bugün kendi sözü aracılığıyla konuşmaktadır. Evet, Tanrı'nın sözü tek kaynağımızdır. Tanrı'nın sözü Tanrı gibi sonsuzdur. Bunun haricinde hiçbir kimsenin söylediklerine inanmamalıyız. Herhangi bir öğretinin doğru olup olmadığını yine Tanrı sözü aracılığıyla bilebiliriz. Bakın Elçi Pavlus Tanrı sözüne ilişkin ne yazıyor? Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. 2. Timoteus 3:16 ve 17. ayetler. Tanrı sözü değerli dostum bize gerçeği öğretiyor. Tanrı sözü öğretiyor. Bizi doğruluk yolunda eğitiyor. Ve bizi yine Tanrı sözü olgunluğa, yetkinliğe getiriyor. Değerli kardeşim, sahte öğretmenlerden, öğretilerden sakınmalıyız. İnanın değerli dostum, günümüzde her zamankinden fazla sahte öğretmen ve öğreti insanları kandırmak amacıyla kol gezmektedir. Dikkat edin, kimse sizi kandırmasın. Çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracaktır diyor Matta 24 ayet 5'te. Çağın sonunda birçokları Mesih olduklarını iddia edeceklerdir. Şimdi bile bu insanların iddialarını duymaktayız. Bunlar Mesih'in adını kutsal kitabı kullanarak sahte öğretiler vermekteler. Efendim, bende şifa mevhibesi var. İsa adıyla el koyarsam hastalığından iyileşeceksin. Tanrı sözünü yeterince bilmeyen saf imanlılar da bu kimselere kanıyorlar. Efendim, ama benim midem, dişim ya da kulağım ağrıyordu da o kişi gelip el koydu ve ağrı kayboldu. Dostum, bundan daha aldatmaca bir şey olamaz. Çünkü kimsede böyle bir yetki yoktur. Yetki ve yeterlilik Rabbimizin kendisindedir. İşte kandırmacalar böyle başlıyor. Bunlar Mesih'in adını kutsal kitabı kullanarak sahte öğretiler vermektiler. Efendim, Rab bana dedi. Hayır, bu olamaz. Tanrı bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Ya da efendim, bende şifa yetkisi, mevhibesi var. İsa adıyla el koyarsam hastalığından iyileşeceksin. Tanrı sözünü yeterince bilmeyen saf imanlılar da bu kimselere kanıyorlar. Efendim, ama benim midem, benim sırtım ya da benim kulağım ağrıyordu da o kişi gelip el koydu ve ağrı kayboldu. Dostum, bundan daha kandırmaca, aldatmaca bir şey olamaz. Çünkü kimsede böyle bir yetki yoktur. Yetki ve yeterlilik Rabbimizin kendisindedir. İşte kandırmacalar böyle başlıyor. Hatta kutsal kitaptan bazı ayetleri kullanarak ve bu ayetleri yanlış yorumlayarak bu sözüm ona şifacılar kendilerine pay çıkarırlar. Her nedense bunların iyi ettikleri hastalıklar sadece görünmeyen hastalıklardır. Görünen fiziksel hastalıkları hiçbir zaman iyi edemezler, etmediler. Neden bu insanlar hastanelere gidip de onları ayağa kaldırmıyorlar? Neden o Rabbin verdiği sözlerde ölüleri diriltemiyorlar? İşte dostum, böylelerinden sakınmamız gerekir. Böyleleri gelip imanlıları kandıracaklardır. İnanıyorum ki Zeytinlik Dağı'nın tepesinde Rabbimiz çağın sonuna baktı ve orada büyük sıkıntı dönemini gördü. Şimdiki çağ ile çağın sonu arasındaki dönemi ayrıntısıyla açıklamadı. Sadece kilise hakkında ne zaman kurulacağı, ne şekilde gelişeceği konusunda bilgi verdi. Biliyorum, bu 5 ile 8. ayetler arasındaki sözler başka şekilde de yorumlanabilir. Ancak benden daha iyi yorumcular var ki onlar da bu ayetlerin büyük sıkıntı dönemine değindiğini ileri sürerler. Ancak ben kendi görüşümü belirtebilirsem söylemeliyim ki Rabbimiz ancak 9. ayete gelince büyük sıkıntı döneminden söz etmeye başlıyor. Yani 5-8 ayetleri bence büyük sıkıntı dönemi hakkında değildir. 6. ayette şöyle diyor, savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayasınız. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Savaş sesleri ve savaş söylentileri çağın sonuna geldiğimizi belirtmiyor. Rab İsa Mesih ne yapıyor? Öğrencileriyle konuştuğu zaman ile çağın sonuna bir çeşit köprü kuruyor. Savaşlar her zaman olmuştur ve olmaya devam edecektir. Büyük savaşlar kopunca hemen çağın sonuna geldiğimizi düşünmek kolaydır. Ama savaşlar hiçbir zaman çağın sonunu belirtmezler. Son birkaç bin sene içerisinde birçok büyük savaşlar olmuştur. Toplam olarak bilinen tarih içerisinde, yani 6000 yıllık bir süre içerisinde ancak 200 yıllık bir barış zamanı sayabiliriz. Bir tanıdık anlatıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda küçük bir çocukmuş ve onun babası o zamanlarda basılan bazı kitaplardan söz etmiş. Bu kitaplar dünyanın sonunun gelmek üzere olduğunu açıklıyorlarmış. Birinci Dünya Savaşı tabi olarak düşüncelerin bu yöne kaymasına neden oldu. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında ekonomik bir çökme oldu. Bunun peşinden İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası geldi. Bu dönemde de birçok kitaplar yazıldı. Bu kitaplar da dünyanın sonuyla ilgiliydi. Birçok kitap diyorum ama aslında bir araba dolusu kitap yazıldı. Bunların hepsi de sansasyon yaratmak için yazılmıştı. Değerli necim, İkinci Dünya Savaşı sona ereli yarım asırı geçti ve dünyanın sonu hala gelmedi. Sahte öğretmenleri dinleyeceğimiz yerde Rabbin kendisini dinleyelim. Savaş sesleri ve savaş söylentileri duyacağız ama dünyanın sonu geliyor düşüncesiyle bunlardan dolayı rahatsız olmayalım. Çünkü bunlar gelip geçecektir. Yine de dünyanın sonu gelmeyecektir. Savaş konusu açılmışken bunu söyleyeyim. İnsan bu savaş sorununu halledemeyecektir. Bu konu hakkında evler dolusu kitap yazıldı. Filmler çevrildi ama savaşlar bize refakat edecektir. Ne müttefik devletler ne de Birleşmiş Milletler bu sorunu halledebilecektir. Barış Prensi İsa Mesih kendi egemenliğini kurmak üzere gelinceye kadar yeryüzünde barış olmayacaktır. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak, çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır diyor Matta 24, 7 ve 8. ayetlerde. Bu ayette sıralanan savaşlar, kıtlıklar, depremler hep içinde yaşamakta olduğumuz çağın özellikleridir. Dünyanın sonuna işaret etmiyor bunlar ama daha son gelmemiştir. Sahte mesihler, savaş söylentileri, kıtlıklar, depremler, salgın hastalıklar, tüm bunlar içinde yaşamakta olduğumuz kilise döneminin özellikleridir. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu çağın sonuna doğru yaklaştıkça bu gibi olaylar yoğunlaşacaktır. Şu anda nüfus patlaması herkesi korku içerisine sokmuşken bir başka olay bunun yerini aldı. Ozon tabakası delinmiş ve güneşin zarar verici ışınları insanları öldürmeye başlayacakmış. Bunlar gerçekten ciddi sorunlardır. Hayali şeylerden söz etmiyoruz. Televizyon ekranları bizi hemen hemen her gün uyarmaktadır. Afrika'nın Mozambik ülkesinde tayfun ardına tayfun oluyor. Ya da Amerika kıtasında. Ülkenin üçte biri su altında kalıyor. Milyonlarca insan evsiz, barksız, gıdasız kalıyor. Salgın hastalıklar ülkeyi, ülkeleri tehdit ediyor. Filipinler'de yıllarca uyumakta olan bir yanardağ birden patlıyor. Küçük arabalar büyüklüğünde ateş parçalarını göğe fırlatıyor. Yine binlerce kişi tehdit altında evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Tüm bunlar çağımızın normal belirtileridir. Ancak dediğim gibi bu gibi olaylar çağın sonuna yaklaştıkça yoğunlaşacaktır. Vahiy 6. bölüm 5-6 ayetlerinde söz edilen o siyah at daha ortaya çıkmadı. Çağın sonunda o siyah at ile binicisi ortaya çıkacaktır. Günümüzde tanık olduğumuz olaylar sadece sancıların başlangıcıdır.